Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz,
hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Hayırlı akşamlar, sağ olun.
Biz bir süredir kişilik bozuklukları adı altında bu kişilik, karakter, şahsiyet meselesinde konuştuk.
Evet.
Bu alanda zorlanan kişilerin aslında temel özellikleri ve bu alanı biraz eleştirel bir gözle bakmaya çalışmıştık. Ve o kişilerin yaşadığı zorlukları, biz daha çok böyle bir kişilik özelliği yoğun şekilde görünen kişilik özellikleri olarak tanımlamaya çalışmıştık.
Evet, tanımlamakta tek yani kısa bir tanımlama bulmak zor.
Evet. Belki bir program boyunca nedir ne değildir konuşmaya çalışmıştık.
Evet.
Hatta iki program.
Evet. Belki bugün de biraz devam ederiz.
Evet. Bugün de devam edelim. Bu minvalde bu kişilerin yaşadığı zorluklarla birlikte aileler.
Evet.
Onlarla yaşayan kişilerin belki yaşadığı zorluklar. Tabii. Yaşayabileceği zorluklar ve yapılabilecekler neler olabilir diye, evet, biraz konuşalım.
O da ayrı bir bahis gerçekten. Ama her kişilik bozukluğu dediğimizde böyle içimiz cız ediyor. Biraz Galat-ı Meşhur gibi bu.
Evet.
Kişilik bozuklukları şeyi, tanımı. Biraz iletişimi kolaylaştırmak için bunu diyoruz ama bu bir, hani burada ne bir bozukluk söz konusu. Yani bu bahsettiğimiz insanların kişiliklerinde bir bozukluk söz konusu değil. Ne de ortada bir psikiyatrik hastalık var.
Evet.
Yani aslında yine bir o her programda bu, yani bu meselenin konuşulduğu her yerde bunun biraz altının çizilmesi lazım. Bu biraz modern zamanların insan ilişkilerindeki sorunun kişisel boyutta yansıması gibi bir şey. Bu çok ihmal ettiğimiz bir şey. Yani ihmal ettiğimiz şey şu: içinde bulunduğumuz zamanın özellikleri sanki İnsanlık tarihinin başından beri devam eden bir işleyişe sahip gibi davranıyoruz. Geçenlerde iki meseleyle ilgili çok ilginç makaleler oldu. Yani insanlık tarihi deyince bildiğimiz ne var? Milattan önce 2500'e 3000'e kadar giden bir insanlık tarihi, bir toplumsal düzen tarihi var. O metropolisti galiba İran'daki. Yani 2500 oradan, 2000 buradan, bu dünyada yaşayan insanlar yaklaşık 4000 yıldır bir düzen kurmuşlar. Bir düzen devam ediyor. Fakat biz hem insani ilişki, hem nesneyle ilişki, hem işle kurduğumuz ilişkiyi sanki son 150 yılın şekillenmesiyle yaşıyoruz. Bunu da ezelden beri böyle yaşıyoruz zannediyoruz.
Evet.
Mesela uyku ve yemekle ilgili, yemeği biliyorsunuzdur değil mi? Yani normalde kadim kültürlerde, yani bu 4000 yıllık neredeyse düzende öğle yemeği diye bir şey yok.
Evet.
O makinalaşmayla birlikte, vardiya düzeniyle birlikte, fabrikalarda çalışacak işçilerin hayatlarının düzenlemesiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram. Öğle yemeği.
Normalde iki öğün üzerinden.
Değil mi? Evet. Bu bir de bunun uyku versiyonuyla ilgili bir makale yayınlandı. Belki görmüşsündür. Aslında diyor, biz bu sanayi devriminden sonra, yine bu vardiya meselesi devreye giriyor. O vardiya bütün şeyi belirlemiş. Yani kişinin sosyal ilişkileri, kendiyle olan ilişkisi, bedeniyle olan ilişkisi, hepsi fabrikanın çalışma düzenine göre belirlenmiş. Şimdi yatıyoruz işte 11'de diyelim, kalkıyoruz 6'da. Hani en yapabilirsek en ideali o da. Şöyle 7 saat uyku uyuyabiliyorsak. Değil mi? Tek bir uyku. Eski metinlerde tek bir uyku diye bir şey yok. Biz biliyoruz tabii, hani gündüz yapılan kayyuleyi biliyoruz. Fakat bütün dünyada o yazılan metinlere falan bakmışlar. İki tane uykudan bahsediliyor. Birinci uyku, ikinci uyku. Gün içinde. Ya da o 24 saatlik periyotta. Yani biz son 150 yıl diyelim, kabaca belki 200 yıl içinde toplumsal işleyişimizi değiştirdik ve bunu da hani doğal bir şey zannediyoruz. Bununla başlayan bir problem bu kişilik bozuklukları diye Galat meşhur hale gelen mesele bununla başlayan bir sorun. Yani bu insanlar şimdi makineye o kadar aşık olmuşuz ki.
Evet.
Mesela saate diyelim. Saat ne kadar güzel, ne kadar çok işe yarıyor ama saatin bir çarkları var. Değil mi? İçinde dolaşan bir sürü parçalardan oluşuyor. Bir fabrika ne kadar kıymetli. Oradaki yaşayan insanlar arka tarafta o saatin çarkları gibi kadrının altında görünmeyen. Onlar ne kadar eziliyor, ne kadar çabalıyor, ne kadar yoruluyor. Bunların bir önemi yok.
Bozukluk deyince de akla makina geliyor ya.
Evet, bozukluk deyince de akla makina geliyor.
Makinenin bozulması gibi.
Çok doğru. Yani her şey bakın değil mi? Çok güzel bir noktaya bence değindin. Bütün dünya tasavvurumuzu hem kendimizle ilgili hem nesneyle ilgili makina üzerinden biz şekillendirmeye başlamışız. Asıl olan makine. Şimdi burada insan kayboluyor tabii. İnsani olan bir özellik makinenin işleyişine de zarar veriyorsa tıpkı makinenin bozuk parçası gibi o da etiketlenip sen bozuksun diye sistem dışına atılıyor. Tamir ol da gel. Tamirlikten kasıt ne? Çalış yani. O kadar. Hani başka bir şey istemez. Çalışmaya engel bir ruh halin mi var falan? Sen hastasın. Bunu şairler tabii daha güzel ifade ediyor. İsmet Özel'in şiirinde olduğu gibi. Yani şey, hadım tarih, kundakçı matematik, geri kafalı gramer, verem olmak üretimi düşürür ibaresini çizer evet. diye evet. bir şeyi vardı mısrası. Arada başka şeyler var.
Yani üretimi düşürüp düşürmediği işlevsel evet. diye sadece bu yönde bakmak. Evet.
Bu açıdan hani ne konuşursak konuşalım. Bu yorumumuzu biz merkeze tutarak anlamaya çalışıyoruz. Psikolojik sorunları da, psikiyatrik meseleleri de. O bakımdan kişilik bozuklukları deyince ben işte o DSM'de tabii ki bir mantıklı bir çerçeve var kendi içinde. DSM'deki o ayrılan üç boyutu bir kişilik yapısı, bir kişilik özelliği, bir kişilik farklılığı, renkliliği, canlılığı gibi görmek gerekiyor. Burada hani geçen programlarda da biraz bahsettik. Tekrar hatırlayalım. Bir küme, A kümesinin özellikleri tuhaf ve anlaşılmaz bir tavır sergiliyor olmaları. O şizoid.
Evet, paranoid.
Paranoid ve şizotipal. B kümesi, daha çok kişilik bozukluğu deyince aklımıza gelen küme. Onlar dramatik ve tutarsız bir kişilik yapısı. Yani davranış tutumu sergiliyorlar. Antisosyal. Borderline, histrionik ya da narsistik diye sınıflandırılmış. Bir de C kümesinde de kaçınış, korku ve kaygı merkezli bir
evet.
insan ilişki tutumu var. Orada bağımlılık, bağımlı kişilik özellikleri, kaçıngan ya da çekingen ya da obsesif kompulsif kişilik özellikleri. Bunlar belli hani kendi başlarına problemli tutumlar, davranış şeyler değil, durumlar değil. Hastalık diye tarif etmememizin sebebi de şu. Hani bu tür tanıyı alan insanların da hayatlarına şöyle bir baktığımızda bir şekilde düzenlerinin devam ettiğini görüyoruz.
Evet.
Yani evlenmiş oluyorlar bunlar. Bir iş sahibiler, bir işte çalışıyorlar, öğrenmişler, çocukları var. Bir şekilde arkadaşları var. Şimdi böyle bir durumda ki psikolojik durumu, psikolojik hali biz patolojik diye nitelendirmiyoruz.
En çok o zaman başvuru sebebi ne oluyor? Madem öyle, değil mi? Sonuçta bu zorlukları yaşayan insanlar bir şekilde tedaviye yönleniyorlar ya da yönlendiriliyorlar.
Evet.
Diyelim. Hani ne oluyor da geliyor o zaman? Hani hayatları yerinde, işleri, güçleri, aileleri vesaire.
Şöyle bir şey oluyor. Hani o görünür şeyi yakalıyorlar, asgari düzeni yakalıyorlar. Fakat o düzenin işlemesi sırasında özellikle de bunlar hani insanlarla iletişime geçmeye heveslendiklerinde ya da o insani ilişkiler içindeyken sorun yaşamaya başlıyorlar.
Daha çok o zaman kişiler arası ilişkilerle ilgili ya aile ya çevresiyle olan ilişkilerde bir zorlanma
evet.
yaşamış oluyorlar ve bunun etkilerini görüyorlar.
Evet, bununla birlikte bu fark edilen bir mesele oluyor. Acaba bir yardım arayışına başlayabilir miyiz, bir yardım bulabilir miyiz telaşı ya da çabası bununla birlikte başlıyor. Bu iyi bir şey tabii, hoş bir şey. Hani insan bu sosyal anlamdaki zorlantısını fark etmesi. Hoş hani bu insanların tutumları çok eskiye dayandığı için, yani kendi kişisel tarihleri altında çok pekiştirildiği için, çoğunun bir içgörüsü istediğimiz anlamda ya da yakınlarının beklediği anlamda bir içgörüsü de olmuyor kendi durumuna ilişkin. Hani ben de işte şeyim, kendimi çok beğeniyorum demiyor yani narsistlik, evet, kolay kolay. Ya da bunu bilişsel olarak fark etse bile zaman zaman, bunu sosyal hayatının içinde uygulaması, deneyimlemesi çok zor oluyor. Çünkü çok eskiden beri pekiştirilmiş bir davranış kalıbı var burada. Bunlar dediğim gibi bozukluk değil. Hatta bazı durumlarda hayatımızı kurtaran, güzelleştiren, bize bir yaşama imkanı sunan kişilik özelliklerine sahipler. Hani bunu en yakın dönemde 15 Temmuz'da gördük.
Evet.
15 Temmuz'da o köprüye çıkanlar ya da o tanklara direnenlerin daha sonrasında bize, tabii Allah gazalarını kutlu kılsın, bazı şeylerle, fiziksel yeti problemleri, psikolojik sorunlarla da geldiler bize, hastanelere.
Evet.
Orada gördüğümüz tablo şuydu. Bu gelenlerin kişilik özelliklerine baktığımızda, hani o borderline ya da antisosyal kişilik özelliklerini sergileyen insanlar olduklarını fark ettik. Şimdi sakın, yani dinleyicilerimize burada bir uyarı yapıyorum yani. Hani bu başka kötü anlamda, kötü niyetlerle kullanılmasın. Çünkü bu insanlar sorunu fark edip vatanlarını müdafaa etmek için diğer unsurların hepsini görmezden gelip kendini o şeye, mücadelenin için atan insanlar.
Aynı zamanda yani gözü karalık.
Evet. Evet, buna gözü karalık deniyor değil mi? Diğer unsurları, hı-hı, şey yap, elimine et, onları görme ve tek önemli olan için kendini ortaya koy. Yani mesela bunlara teşekkür etmemiz gerekiyor bizim. Şu anda bir düzenimiz varsa. Yani bu insanların gündelik hayatta bir sürü sorunları olabilir. Oradan tabii şunu anlıyoruz. Bu kişilik tipinin demek ki bir şeyi var. Yani toplumsal yapı içinde bir eksiği tamamlayan, mesela senin benim yapamayacağım şeyi yapan, ortaya koyan bir tarafı var.
Evet.
Mesela narsistik kişilik özellikleri için de böyle diyebiliriz. Çok iyi bir patron olurlar belli açılardan. Yani düzeni sağlama konusunda, kendine güven ve organizasyonu yönetme konusunda başarılı olabilirler. Ya da o obsesif kompulsif kişilik bozukluğu şeylerine, semptomlarına sahip olan insanlara bir işi verirsiniz, hakkıyla yapar dört dörtlük. Hiçbir, evet, ayrıntıyı kaçırmaz.
Çok böyle adalet, değil mi? İnançları yüksek olur.
Evet. Evet. Yani bunları o bağımlı kişilik ya da çekingen kişilik için de söyleyebiliriz. Bunların hepsi belli durumlarda hayatı kurtaran, hayatın devamına izin veren davranış tutumları. Sadece bu kişiler üzerinde geliştirmeye çalıştığımız şey şu oluyor. İşte iş yerindeki tutum, diyelim OKK abi, İş yerinde sergilediğin tutumla evdeki sergilediğin tutum arasında bir farkındalık yaratalım. Oradaki unsurları biraz parlatalım karşılıklı.
Evet.
Mesela iş yerinde neyi hayatının merkezine koyacaksın? Evde neyi hayatının merkezine koyacaksın?
Evet.
Biraz bunları geliştirmeye çalışarak dengelemek, tedavideki kastımız.
Evet, mesela bir örnek verecek olursak, OKKB için, obsesif kompulsif kişilik özellikleri için, yani çocuğunla oynarken,
evet,
değil mi? Yani böyle bir kurallara, şunlara, bunlara bir ders gibi değil ya, yani oyna.
Evet. O oradaki kuralın da o olsun. Mesela sen kuralı seviyorsun ya, onlar kuralı seviyorlar. Evet. Kural da iyi bir şeydir, kural yani hayatın düzeni için çok önemli bir şeydir. Oradaki kuralın da şu olsun. Mesela oyunu çocuğun belirlesin. Bu kuraldan dışarı çıkma falan. Ya da oyunu merhamet belirlesin. Bu da oradaki kuralın olsun. İşteki kuralında işte zaten oradaki kaideler olsun. İş yerinin kendine has işleyişindeki prosedürler olsun. Onları orada o kuralları al, burada bu kuralı al gibi olabilir gerçekten. Tabii kemikleşmiş bir tutum sadece farkındalıkla ortadan kalkmıyor.
Evet.
Bunları mesela işin acı tarafı da bu oluyor zaten. Bu kişileri tedaviden uzaklaştıran şey de bu oluyor. Bağımlılıkta da bunu konuşmuştuk. Zihinsel öğrenme ile bedensel öğrenme birbirinden farklı bir zamansal işleyişe sahip. Hani yani zekası belli bir seviyede olan kişi tedavinin genel yapısını anlattığınızda size katılır. Fakat bunu uygulaması aynı hızda ortaya çıkmıyor.
Evet.
Bunu fark ettiklerinde bu zamansal gecikmeyi hem kişilik özelliklerine sahip insanlar hem bağımlı gruptakiler hani bu iş olmayacak düşüncesine kapılıp o tedavi sürecinden vazgeçiyorlar. Yani şimdi bağımlı da olduğu gibi hani bu madde benim hayatımı şöyle şöyle şöyle etkiliyor. Ben bunu kullanmamam lazım. Eğer kullanmazsam hayatım şöyle güzel olacak. Böyle güzel, çocuklarım. Şimdi bunu biliyoruz ya. Ama bunu bedenin tanıması, bilmesi ayrı bir süreç. Zihin bunu tasdik etti. Bir de bedenin bunu deneyimlemesi lazım. Bunun için çok zaman lazım. Böyle hemen olmuyor. Kişilik özelliklerinde de aynı şey geçerli. Hani kişi biraz önce dedim ya çoğu içgüdü sahibi değildir. Evet. Ama bazıları da çok iyi de bilirler yani. Çok zekidirler bazıları işte. Hani o borderline'ın ne olduğunu bilir. Nasıl bir yıkıma sahip olduğunu bilir. Kendi hayat açısından, sosyal açıdan. Şimdi bunu teslim eder. Fakat onu zorlayacak bir olay karşısında davranışının nasıl aktığını fark eder ve bundan dolayı çok rahatsız olur. Ya ben bunları bildiğim halde ben niye hala işte gittim ona küstüm ya da ötekine bağırdım. Birden kendimi geri çektim falan.
Evet.
Bedensel öğrenme başka bir şeydir. Terapilerde daha çok bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun en hani basit örneği nedir? En anlaşılabilir şey. Hani hayatımızda hepimizin tecrübe ettiği bisiklet süren ve otomobil kullanan insanların teorik olarak onu öğrendiğimizde gidip bisiklete bindiğimizde ya da arabanın koltuğuna oturduğumuzda hemen kullanmaya başlayamıyoruz.
Evet.
Ne kadar teorik bilirsek bilelim. Yani orada tekrarlar, değil mi? Sonra beden öğreniyor. Sonra ne oluyor? İşte taksi şoförleri gibi kolumuz bazen dışarıda elimizde telefon gayet şeyde kullanabiliyoruz.
Evet.
Mesela orada da kolumuz şeyde dışarıda elimizde telefonla kullanırken bile mesela arabayı zihin kullanmıyor. Ben kullanmıyorum, beden kullanıyor.
Evet.
Beden öğrenmiş. Terapi biraz bu bedensel öğrenme demek aslında. Deneyimsel öğrenme, yaşantısal öğrenme diye geçiyor.
Evet hocam, burası kıymetli. Dilerseniz şöyle bir kısa bir hemen araya gidip aradan sonra bu meseleyi biraz daha derinlemesine ve ayrıntılarıyla konuşalım inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra hemen tekrar birlikte olmak dileğiyle bizden ayrılır.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında aradan hemen önce terapideki değişimle ilgili konuşurken ya da bu zor meselenin tedavisiyle ilgili konuşmaya başlarken bir şeyden bahsettiniz. Orası önemliydi. Biraz açmanızı rica edeceğim. Yani bilişsel olarak öğrenmek, yani evet, zihinsel olarak öğrenmek belki evet, daha çabuk olabilir. Kişiler bunu fark edebilir. Fakat evet, bedensel öğrenme biraz daha zamansal olarak geç gelir demiştiniz. Evet. Bunun için de otomobil kullanmak, bisiklet kullanma örneğini vermiştiniz.
Evet.
Teorik olarak biz kitaplardan evet öğrenebiliriz.
Evet.
Teorik olarak öğrenmeyi daha kolay olabilir. Fakat araba sürmekte ustalaşmak zaman
aynen
ister. O
aynen,
ustalaşma gerçekleştikten sonra da aslında zihinsel bir kullanım değil, bedensel bir kullanıma dönüşüyor. Yani ilk başlarda direksiyon ne kadar çevireceğim, vitesi 2'den 3'e almak,
evet,
şu gaz pedalı, fren pedalı,
evet,
onların hepsini düşünmek durumundayken bir süre sonra insiyaki oluyor. Böyle beden kendi kendine
evet,
otomatik yapıyor sanki.
Evet. O ilk başlarda da her aşamayı
evet,
çok ayrıntılısıyla yaşamak, teker teker çok yavaş bir şekilde acemiliğimizi kabul ederek de yapmamız gerekiyor değil mi? Yani
evet,
bizden de bu bekleniyor.
Evet. Beklenen bu. Dolayısıyla bu konuda diyelim borderline özellikleri yoğun olan bir kişi de farkına varır çoğu zaman olup bitenlerin, o yıkımların, zorlukların. Bunu nasıl yaptım diye düşünür.
Tabii.
Hatta orada öyle kısır döngüler vardır.
Evet.
Yani böyle
evet,
bir yükselir kişi.
Evet.
O yükseldiği zaman belki etrafıyla çok ciddi sorunlar yaşar. Evet. Sonra bir kendine dönüş süreci olur.
Evet.
Ben bunu nasıl yaptım? Bir suçluluk, o suçlulukla birlikte bir süre böyle daha boyun eğici, daha uyumlu görmeye çalışsa bile, olmaya değil çalışsa mi? Bile içinde biriken öfke tekrar patlamasına ve tekrar sonra suçluluk döngülerine girer.
İnanılmaz bir mücadele
evet.
hali.
Evet. Çok hararetli, çok tansiyonlu, yüksek ilişkiler. Bu noktada bu söylediğiniz şey önemli tabii. Bu zaman gerektiren
evet.
bir şey. Önce bunun galiba bir farkındalık var. Bunun da farkında olmamız lazım. Yani kişi tabii. o yaptıklarının çoğu zaman farkında ama değişim için bunun da farkına varmak lazım.
Tabii ki. Bunu özellikle hani bu meseleyi niye konuşuyoruz? Şu yüzden konuşuyoruz. Bu tür yaklaşımları yani bu tür kişilik özelliklerine sahip olan insanların kendi hayatlarını daha dengeli yaşamaya yönelik bir hale gelmeleri için ona yapacağımız psikolojik müdahale işte en az 2 yıl, 3 yıl gibi bir değil mi? Hani en bütün birçok tedavi programında bu 2 yıllık bir en az süreci yani uzun bir süreci gerektiriyor. Şimdi böyle bir süreç karşısında çoğu insanlar bunu anlamsız buldukları için, yetersiz buldukları için, bu süreye dayanamam dedikleri için ve bir adım atmalarına rağmen senin de biraz önce işaret ettiğin gibi belli adımları atmasına rağmen o eski kalıbın devam ettiğini gördükleri anda zaten tanımlamadaki ifadeyle de birlikte bu kişilik yapısıdır, bu değişmez gibi bir yargı ortaya çıkıyor ki bu yani hiç kendi içinde belki mantıklı olan, tutarlı olan bir cümle olmakla birlikte herkesin acısını arttıran, hiçbir yaraya derman olmayan bir yargı. Bu yargı yüzünden insanlar tedaviye gelmiyor ya da bu tip durumda olanlar şeysiz kalıyor. Yani yardımsız bir şekilde hayatlarını sıkıntıyla devam ettiriyorlar. Şimdi bu yani tam kişilik özelliklerinin müdahalesinde bu kadar uzun ama diğerlerinde de çok kısa değil yani.
Evet.
Yani bizim en hızlı bir şekilde diyelim çözüme ulaştığımız işte özgül fobi olabilir, panik bozukluk olabilir belli durumlarda. Onlarda bile en az 8-10 seanslık bir müdahale gerekiyor. Bu 8-10 seans ne demek? Yani en iyi ihtimalle 2-2,5 ay kişinin bunu denemesi.
Evet.
Ama o zihinsel öğrenmeyle bedensel öğrenmenin farkını gözetmeyen insanlar şunu söyleyebiliyor rahatlıkla. Çevresindekiler diyelim, o danışanın çevresindekiler. Ya senin bu taktığın konu mesele değil ki. Hani orada kir varmış, burada şey varmış. İşte yok. Yani sen de görüyorsun, biliyorsun burası temiz. Yani o da biliyor bunu.
Evet.
Bu bilgiyi. Yani zihinsel düzeyde aynı yerdesiniz. Ama beden farklı bir işleyişe sahip. Bunu hesaba katmazsak bu sorunun çözülmesi daha uzun zaman alıyor.
Evet.
Bu bağlamda devam edecek olursak nasıl hani program açarken ondan bahsetmiştik. Bu kişilerle yaşamak.
Evet.
Zaten böyle çok şey vardır. Önemli bir konudur bu. Zor kişilerle yaşamak. Yani zor kişilerle yaşamak diye bir başlık duyduğunuzda psikiyatride daha çok ya da zor insanlarla yaşamak deyince bu kişilik bozuklukları ya da kişilik özellikleri akla geliyor. Meselenin yapısını bilmek önemli. Ve şunu da bilmek önemli. Mesela her bu kümelerin ayrımı mantıklı gerçekten. Yani belli bir zihinsel tutarlılık içinde kümelenme yapılmış. Mesela o A kümesi, o tuhaf
evet.
ve bizar davranışların olduğu kümede bir psikotik yani
biyolojik de olan bir taraf.
Evet evet. Biraz biyolojik tarafı ağır basan bir gerçeği değerlendirme yetisinde bir kayıp var. Bir miktar bir kayıp var. Çok hastalık düzeyinde olmasa da orada bir kayıp var. Oraya başka müdahale, onlara başka bir anlayış. Mesela kaygılı korkulu grupta o C kümesinde çekingen kişilik özellik, bağımlı kişilikte ya da OKKB'de orada da işte kaygı temelli bir biyolojik nüve olabilir. Yani bu iki gruba bir gerekiyorsa kısa süreli ya da belli bir müddet bir ilaç tedavisi de gerekebilir. Ama daha çok karşımıza çıkan bu B kümesi daha dramatik ve tutarsız olanlarda antisosyal, border, histrionik ya da narsistik özellikler gösteren grupta, özellikle o ilk üç gruptaki travma ihtimalini her zaman akılda tutmak lazım. Yani o borderline ve antisosyal, yani daha çok toplumsal düzeyde de ya da kişiler arası ilişkide de yıkıma sebep olan meselede, çekirdekte olan ana mesele travma olabilir. Travmada illa hani bir fiziksel saldırı ya da cinsel saldırı şeklinde değil, bir ihmal, istismar, bir yalnız bırakılma, çocukluk çağı döneminde, gelişim döneminde destek almadan büyümeyle ilgili olabilir.
Evet.
Muhtemelen hani bununla ilgili. Yani çoğu vakada bunu görüyoruz. Bunların temel sorunu empati alamamaları, perspektif alamamaları. Yoksa bunlar mesela merhamet duygusunun ne olduğunu biliyorlar. Şefkatin ne demek olduğunu biliyorlar. Mesela vicdansız değiller bunlar. Öyle gibi görünür. Yani hatta yanlış bir tanımlamayla öyle de muamele edilir bu insanlara, antisosyallere. Ya da işte borderline kişilik özelliği sergileyenlere. Burada bir vicdansızlık, bir merhamet yoksunluğu yoktur. Sadece şunu bilemezler. Çünkü bu onlarda deneyimsel öğrenme dedik ya.
Evet.
O hani şeyin çocukluk döneminde, erken gelişim dönemindeki bakım vermek, biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili, deneyimsel öğrenmeyle ilgili bir mesele. Yoksa ergenlikte aşk nedir, merhamet nedir, onları okuyup okuyup öğrenebilirsin.
Tabii.
Bunların hepsi ama bir psikolojik beceri. Hepsi. Diğer beceriler gibi, hani araba kullanmak gibi. O zaman bunların tıpkı araba ve bisiklet kullanmak gibi, bu psikolojik becerilerin de merhamet etmek, anlayışlı olmak, karşının ne düşündüğünü hesaba katmak, sevecen olmak. Mesela bunların hepsi psikolojik beceri. Bunların o zaman biri tarafından, değil mi, öğretilmesi lazım.
Yani bu çocukluk çağında, çok erken dönemde kazanılan becerilerden oluşuyor birçoğu ve bunlar böyle şey gibi öğrenilirken. Sanki kodlanıyor aslında.
Evet.
Değil mi biraz? Kod ince. Yazmak gibi.
Evet, ince ince kodlanıyor. Yani her gece annenin gelip öpüp başını uyutması. Her gece bunu yapmasın. Orada çocuk annesi gelirken, annesi onu öperken neler yaşıyor? Annesi çocuğu öperken neler yaşıyor? Ortaya çıkan böyle bir duygusal şey var. Kısa da olsa, küçük de olsa, çok az da olsa. O yüzden bu küçük deneyimlere her zaman şey yapın, izin verin. Yani çocuğunuzla kavga ederken, tartışırken onun iyi bir şey söylediğini yakaladınız, bunun hakkını verin. Yani o duygusal dalgalanmanın içine merhameti koyun, takdiri koyun. Olsun, o gene de devam edecek o dalgalanma. Evet. Fırsat mı buldunuz? Yapın. Yani şey, namaz bir fırsattır denir ya. Fırsat işte. Vakit bir fırsat. Yakaladın fırsatı kıl. Burada da yakaladın bir güzelliği, doğrudan uygula. Hemen uygula. Mesela işte bunun çocukluğun, yani çocuğun konuşmaya başlamasıyla başlayan ve devam eden bir süreçte bu çocuk artık bunları öğrenir. Tabii bunların uygulama biçimleri de ayrı. Mesela o kaçıngan kişilik bozukluğunda bunların aşırı korumacı yaklaşım, tamam hani çocuklarımıza merhamet edelim ve onları zarardan koruyalım. Buna teslim olmak da belki çocuğun adım atmasına engel olacak.
Evet.
Bu ayrı bir mesele. Şimdi bu tür kişilerin bu eksikliğini bir fark edelim. Yani bunlar çoğu empati ve perspektif alma iyi beceremiyorlar. Perspektif alma da şu demek: karşıdaki acaba şu anda ne düşünüyordur? Ne düşünüyor olabilir? Karşımdakinin yetiştirilme tarzını, mesleğini, aile ilişkilerini hesaba kattığımda bu meseleye nasıl bakar gibi bir hal, perspektif alma. Ya da şu anda ne hisseder o, onu tanıdığım kadarıyla.
Başka bir açıdan da görebilme.
Evet.
Aynı o kişinin, karşıdakinin perspektifinden, açısından da görebilme.
Evet. Evet.
Empatiden farklı bir şey.
Empatiden farklı bir şey. Empatinin çok şey bir alt bir Ve mesela şöyle perspektif aldıktan sonra empati ortaya çıkıyor.
Evet.
Hani perspektif alma bir hareket, empati bir sonuç gibi düşünebiliriz.
Evet. Evet.
Şimdi o hareket de şu zaten. Yabancılar bunu şey diye tariflerler ya, başkasının ayakkabısının içine girme.
Evet.
Buradaki mecazi olarak bir şey var. Çıkman ve girmen lazım. Hareket kısmı orada. O nasıl bakar? Bu tartıştığımız konuya. Mesela bu yok. Çok az gelişmiş. Bu tür zorlantı içinde olanlarda. Bunu bir hesaba katmak lazım her zaman. Onlarla bir ilişki içindeyken. Ve bunu canlandıracak ne varsa zamanı gözetmeden uygulamak lazım. Yani zamanı gözetmeden dediğim şey şu. Yani bu yaşa kadar gelmiş. Olmamışsa bundan sonra da.
40 yıllık yani olur mu yani?
Evet. Budun kendi içinde tabii bir tutarlı tarafı var. Değişmeyen özelliklerimiz var. Bunları yine terapide de kullanıyoruz, değişmeyen özellikleri. Belki hatırlarsınız burada yapmış mıydık? Öyle bir perspektif alma egzersizi yapmıştık.
Evet. Geçmiş ama, kendimize.
Evet. Evet. Orada değişmeyen bir tarafımız var. Fakat bu bir beceriden bahsediyoruz. Yani yapılınca gelişen, yapılmadıkça körelen bir beceri.
Evet.
Ha, 10 yıl önceden başlamışsan bu beceriyi daha iyi yaparsın. Şimdi başlamışsan yavaş yavaş yaparsın yani.
Hayat devam ediyor.
Hayat devam ediyor.
Yaşam da bir şekilde, ilişkiler devam ediyor.
Değil mi? Araba kullanma örneğinden bahsettik. Şimdi 45 yaşında araba kullanman gerekiyorsa, hayır ya bunu 20 yaşında öğrenecektik. Artık gerek yok mu? Olmaz mı diyeceğiz? Yoksa işte belli bir zaman ayırıp öğrenecek miyiz? Bu da bu. Empati, perspektif alma. Yeter ki bunun eksikliğini fark edelim de bunun için çaba sarf edelim. Yakınları bu tür kişilerle birlikte yaşayan insanlar bunu hesaba katmalı ve bunu geliştirmek için uğraşmalılar. Fakat hani burada da şöyle bir şey demiyorum. Yani onlar ne yaparsa yapsın. Değil mi? Yani zorluk olarak nasıl bir problem ortaya koyarlarsa koysunlar, siz onlara şefkat merhamet edin gibi bir şey söylemiyorum. Burada diğer bir perspektif almayı geliştirme yöntemi de kişinin davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmesine yardımcı olmak. Bu davranışın sonuçlarıyla yüzleşmesine yardımcı olmak bazen bize acı verebilir. Mesela çocuğumuz diyelim işte çok bariz bir yanlış yapıyor. Hırsızlık yaptı diye. Ve benim de onu hapishaneye sokmama ya da nezarete sokmama gücüm var. Bunu kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım?
Evet.
Yani çok şey bir örnek verdim ama hani çok ileri bir örnek verdim ama biraz bununla ilgili. O davranışın sonucunun o olduğunu tecrübe etmesi gerekiyor. O yüzden bu kişiler bu açıdan kullanmamalı, tırnak içinde söylüyorum.
Evet.
Öyle mazur görülmemeli. Ama burada ince bir çizgi var, ince bir denge var. Davranışın sonucunu yaşamasına müsaade et ama o sırada merhamet et.
Evet, yani narsistin içindeki o yaralanmış çocuğu bir görmek lazım.
Evet, bunun gibi. Bak sen bana böyle yaparsan bunun sonucu budur ama ben senin yanındayım. Çünkü ben sende o değişim potansiyelini görüyorum. Seni sevdiğim özellikler şunlar. Bunların çöpe gitmesini istemiyorum. Hani bu kadar laf kalabalığı değil de bir duruş olarak hani bunları sergilemek. Sendeki kıymetli olan şey şu ve bunun benim için önemli olduğunu biliyorum. Ama bu davranışın da buna yol açıyor. Ya da bende buna yol açıyor ya da dış dünyada buna yol açıyor. Buna bir şahit ol. Bunun acısını çek.
Evet.
Bunun acısını çekerken kişiyi bu arada da bu arada empati nerede devreye giriyor? Şimdi bizim için o zor insanlarla baş ederken empati bu davranış bizim onlarla ilişkili davranış sürecimizi kontrol edecek hal. Yani onu bir bütün olarak görebilme. Her şeyle onu kucaklayabilme. Bir insan olarak görebilme. Hata yapan biri olarak görebilme. ve onun içine girip o gözle bakabilme. Yani bu mesela bu tür insanlar dedik ya, ihmale, istismara, travmaya uğramışlar. O zaman hani bunların güven ilişkisi ne biçim sarsılıyor ve nasıl bir güven ilişkisi içinde? O güveni, onun o problemli tarafını fark edip onlarla konuşmak için onların tarafına geçmek lazım. Davranışı başlamadan hani dedik ya, karşıdaki kişinin davranışının sonucunu göstereceğim ama bunu bir merhametle yapacağım. İlk önce o empati ve perspektif almayı ben geliştirmem gerekiyor o kişiye karşı. Sonra biraz şey olsa da, canımı yaksa da onun o problemli şeyle yüzleşmesine izin vermek. Sonra da yine ben senin yanındayım tutumunu devam ettirmek. Bu halde amaç, yani kişi de bir davranış değişikliği oluşturmaya çalışmak.
Nihayetinde bu davranış değişikliğini oluşturup bunu da bir daha böyle yerleşik hale gelmesine yardımcı olmak.
Evet.
Hayatının bir parçası.
Evet. Bu davranışı belirlerken iki soru beni bekliyor. Yani ben o sorun kişilik özellikleri olan, kişilik bozukluğu olan kişiyle konuşurken, davranırken ortaya koyacağım hareketi ne belirleyecek? Burada iki soru var karşımda duran. Hani bir, doğru olan hareket nedir? Ki insanların çoğu bu perspektiften bakıyor. Bu pozisyonda ne yapılır? Doğru hareket ne? İki, istediğim sonucu kolaylaştıran hareket ne?
Evet.
Şimdi o doğrular penceresinden baktığımızda belli bir kurallar bizi orada bekliyor. Hani iş yerinde nasıl davranır? Bir anne çocuğuyla nasıl konuşur? Bir çocuk annesine nasıl davranması gerekir? Bir çocuk büyüğüyle nasıl konuşur? Akrabayla nasıl konuşmak gerekir? Gibi gerçekten çok önemli ve bizim hayatımızı güzelleştiren kurallar var. Fakat bu kurallar bu tür zor kişilerde bize yardımcı olmayabilir. O yüzden bu zor kişilerle iletişim halindeyken, bu benim için çok kıymetli olan, çok deneyimlenmiş, bana yol gösteren kuralları, kaideleri, kıymetli şeyleri bazen kullanmamam daha evla olabilir.
Evet.
Burada o zaman yaptığım harekete ya da içinde bulunduğum durumda, bu durumda nasıl davranılır perspektifinden değil de, ben karşımdaki kişide murad ettiğim davranış değişikliğini ne yaparsam tesis ederim. Bu bakış açısı kıymetli oluyor, iyileştirici oluyor herkes için. Diğeri ne oluyor? Diğeri doğru oluyor. Sen de doğru yapmış oluyorsun. Sen haklı oluyorsun ama ortada bir acı devam ediyor.
Evet.
O haklılık seni acıdan kurtarmıyor. Daha da kötüsü, haklı olduğun için davranış değişikliğini tesis edecek bir hareketin de geliştirmiyor. Bana küfür etti, hadi çık dedim evden. Bu evde küfür edilmez.
Evet, küfür etmek çünkü değil mi?
Evet.
Yanlış bir davranış.
Yani tabii ki. Sen yaptığında kategorik olarak şey misin? Yanlışmışsın, hayır. Doğru bir şey yaptın. Evde küfürü engelledin. Sonra giden gelmiyor.
Evet.
Çünkü giden de belli ortamlar, belli bir etkilenmişlik sonucunda o şeyle, sonuçla karşına gelmişti zaten. O da yani kendi içinde bir tutarlılığı ve haklılığı var. Evet. İki haklı taraf birbirine uzaklaşıyor. Burada o bakımdan yani bu durumda ne yapılır değil de karşımdakini ben nasıl şey yaparım, hani davranış değişikliğini tesis edecek bir şey yaparım ya da bu sorunu, yaşadığımız sorunu en hasarsız bir şekilde, bana ve ona iyi gelecek bir şekilde nasıl bir hareketle sonuçlandırabilirim? Bu sırada bazı şeyleri de sineye çekmem lazım tabii.
Evet. Sabır göstermek.
Evet.
Biz hani hep bu zorluğu yaşayan kişilerin değişiminden bahsediyoruz.
Evet.
Davranış değişikliğinden.
Evet.
Empati yapabilmek, perspektif. Bir de muhatap olan kişilerin de aslında bu anlamda değişmeleri, olaya bakış evet. açısının değiştirmeleri
evet.
dolaylı olarak etki tepki meselesinden evet. dolayı ilişkiyi de değiştirebilir.
Evet.
Tamam, bu da kolay değil ama
aynen.
bu değişim eğer iki taraflı, bir tarafın o bu zorluğu yaşayan kişinin farkındalığı, bir de bu zorluğu yaşayan kişiyle yaşayan kişinin
evet.
veya davranışlarındaki değişiklik, olaya bakış açısındaki değişiklik belki bir araya gelirse değişim daha kolay olabilir.
Evet.
Daha mümkün olabilir.
Çok doğru. Tabii burada şey bekliyor bizi. Bu kadar eziyete gerek var mı?
Evet.
Meşakkatli bir şeyden bahsettik karşılıklı. Var var. Çünkü bu değişim senin hayatını anlamlı kılabilir. Oradaki en küçük bir değişim seni hayatta tutacak çok kuvvetli bir şey verebilir sana. Mesela konforun bunu sana vermez. Doğrular bunu sana vermez. O hani programın da adı olan anlam belki oradadır yani senin için. Ve çok kıymetli bir şeydir. Senin anılacağın bir şeydir. Birileri sana der ki, akıllı birileri, feraset sahibileri, bak bu adam bunu yaptı der. Ve müthiş bir örneklik teşkil edersin herkes için. Böyle hikayeleri çok duyuyoruz. Şöyle biraz kulak kabartınca duyarsınız. Etrafınızda vardır.
Evet.
Bu o kişinin de hayatını anlamlı kılar. Ben duyduğumda bunu beni de anlamlı kılar hayatım. Yoksa hayat konfor içinde geçirilecek bir süre değil.
Evet, bazen
bunu görüyoruz.
Bazen bazı insanlar çok çabuk birbirlerinden vazgeçiyorlar.
Evet.
Yani bu sadece eş ilişkisi anlamında değil, toplumsal olarak da yani bir öğrenciden. Bir öğrencisinden.
Evet.
Bir de bunun tam tersi örnekleri var değil mi? Hani
evet.
Yani hem ilk aklıma o geldi.
Evet evet çok doğru.
Yani birçok belki potansiyel olarak topluma tırnak içinde zararlı olabilecek kişinin elinden tutup da ona
mesela
farklı bir açıdan yaklaşıp da
aynen.
böyle zor bir kişilik yapısı olan birisiyle
evet.
değil mi? Hayatına çok önemli dokunuşları olan öğretmenlerimiz var mesela ya da büyükleri var.
Evet.
Bazen çok çabuk vazgeçiyoruz. Çok çabuk da etiketleyip bu anlamda mücadeleyi bırakıyoruz.
Evet.
Tamam, zor kolay değil. Özellikle eş ilişkilerinde bu mesele gündeme geldiğinde hiç kolay değil. Ama sanki eskisinden daha sabırsızız. Birbirimize ve değişime karşı daha toleransımız az.
Evet.
Yüreğimiz daha eskisi kadar geniş değil gibi.
Evet,
çok çabuk hani olmuyorsa bırak diyoruz yani. Bu sokaktaki bir gördüğümüz biri de olabilir, çok yakınımız içinde olabilir.
Sanki o konfor alanı hayatın anlamıyla yer değiştirmiş
gibi
görünüyor. Onu bir yerli yerine koymak lazım tekrar.
Evet.
Belki bir günde bunu konuşuruz.
İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü program için kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.